Ayrım 25, Cehennem, Dan Brown, sayfa 359, 66. Bölüm. Efes 2080 hızla giden Fred Chargento treninde Robert Langdon'un camdaki yansımasını izleyerek dışarı bakıyordu. Profesör hala Bertrand Zobrist'in ölüm maskesi bulmacasına olası çözümler arıyordu. Efes 2080, Bertrand diye düşündü. Tanrım, onu çok özlüyorum. Kaybın acısı henüz tazeydi. Tanıştıkları gece ona hala rüya gibi geliyordu. Chicago kar fırtınası. 6 yıl önce Ocak ayı ama hala dün gibi geliyor. Kar tepecikleri arasından kör edici kar beyazına karşı yakamı kaldırmış bir halde rüzgara açık Magnificent Mile boyunca yürüyorum. Soğuğa rağmen kendime hiçbir şeyin beni yolumdan alıkoyamayacağını söylüyorum. Bu akşam muhteşem Bertrand Zobrist'in konuşmasını dinleyeceğim, hem de canlı olarak. Adamın yazdığı her şeyi okudum ve etkinlik için basılmış 500 biletten birine sahip olduğum için çok şanslı olduğumu biliyorum. Rüzgardan yarı sağır bir halde salona vardığımda yarısının boş olduğunu fark edince panikliyorum. Konferans iptal mi edildi? Şehirde hava şartları yüzünden hayat durmak üzere. Zobrist bu akşam bu yüzden mi gelemedi? Sonra onu görüyorum. Uzun, zarif bir figür sahneye çıkıyor. Uzun boylu, çok uzun boylu. Derinliklerinde dünyanın bütün gizemlerini barındıran ateşli yeşil gözleri var. Sadece bir düzine gözü pek hayranının bulunduğu boş salona bakıyor ve salon o kadar boş olduğu için utanıyorum. Bu Bertrand Zobrist, sert bir ifadeyle bize bakarken korkunç bir sessizlik oluyor. Sonra aniden bir kahkaha patlatıyor, yeşil gözleri ışık saçıyor. Boş konferans salonunun canı cehenneme diyor, otelim yan tarafta, hadi hep birlikte bara gidelim. Bir alkış kopuyor ve küçük grup yan taraftaki otel barına gidiyor. Büyük bir masaya oturup içkilerimizi sipariş ediyoruz. Zobrist araştırmasını, ünlü oluşunu ve genetik mühendisliğinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini anlatarak bizi mest ediyor. İçkiler su gibi akarken konu Zobrist'in yeni transhümanist felsefe tutkusuna geliyor. Zobrist, transhümanizmin insanlığın uzun süreli hayatta kalması için tek umut olduğuna inanıyorum diyor. Gömleğinin yakasını açıp herkese omzundaki H dövmesini gösteriyor. Gördüğünüz gibi kendimi bu konuya tamamıyla adadım. Kendimi bir rock yıldızıyla özel bir görüşme yapıyormuş gibi hissediyorum. Methedilen genetiğin dahisinin bu kadar karizmatik ve çekici olacağını asla tahmin etmemiştim. Zobrist ne zaman bana baksa yeşil gözleri içimde beklenmedik bir duyguyu ateşliyor. Derin bir cinsel çekimi. Gece devam ederken misafirler gerçeğe dönmek için izin istiyorlar ve grup yavaş yavaş azalıyor. Gece yarısı olduğunda Bertrand Zobrist ile yalnız kalıyorum. İçkiden hafif çakır keyif bir halde, bu akşam için teşekkür ederim diyorum, harika bir öğretmensiniz. Yağcılık ha? Zobrist gülümseyip bana yaklaşıyor, dizlerimiz birbirine değiyor. Seni istediğin her yere götürür. Flört etmek çok uygunsuz ama karlı bir gecede tenha bir Chicago otelindeyiz ve tüm dünya sanki durmuş gibi. Zobrist, odamda bir içkiye ne dersin diye soruyor. Donup kalıyorum. Far ışığına yakalanmış bir tavşan gibi baktığımın farkındayım. Zobrist'in gözleri sıcak bir ifadeyle titreşiyor. Dur, tahmin edeyim diye fısıldıyor. Daha önce hiç ünlü bir adamla birlikte olmadın. Kızardığımı hissediyor, utancımı, heyecanımı ve korkumu gizlemeye çalışıyorum. Ona dürüst olmak gerekirse diyorum, daha önce hiçbir erkekle birlikte olmadım. Zobrist gülümseyerek daha da yaklaşıyor. Ne beklediğini bilmiyorum ama lütfen ilkin olmama izin ver. O anda çocukluğumun tüm cinsel korkuları ve hayal kırıklıkları kayboluyor, buhar olup karlı geceye karışıyor. Hayatımda ilk kez özgür kalmış arzuyu hissediyorum, onu istiyorum. 10 dakika sonra Zobrist'in otel odasında çırılçıplak birbirimizin kollarındayız. Zobrist acele etmiyor. Sabırlı elleri tecrübesiz bedenimde daha önce hiç hissetmediğim duygular uyandırıyor. Bu benim tercihim, beni zorlamadı. Zobrist'in koruyucu kolları arasında sanki dünyada her şey yolundaymış gibi hissediyorum. Orada pencereden dışarı karlı geceye bakarak yatarken bu adamın peşinden her yere gideceğimi anlıyorum. Freight Charger'ı treni birden yavaşlayınca Efes 2080 mutlu anılarından çıkıp kasvetli şimdiki zamana geri döndü. Bertrand, artık yoksun. Birlikte geçirdikleri ilk gece inanılmaz bir yolculuğun ilk adımı olmuştu. Onun sevgilisinden fazlası oldum, onun müridi oldum. Langdon Liberta Köprüsü dedi, neredeyse geldik. Efes 2080 Venedik Lagünü'nün sularına bakarken kederle başını salladı. Burada bir kere Bertrand ile birlikte yelken yaptıklarını hatırlamıştı. Huzurlu bir anı bir hafta önceki korkunç anıyla yok olmuştu. Badia Kalesi'nden atlarken oradaydım. Onu son gören gözler benimkilerdi. 67. Bölüm. Tassignano Havaalanı'ndan Venedik'e doğru dönen NetJet Station XL ağır hava türbülansından sarsıldı. Uçaktaki Elizabeth Sinski pencereden dışarıdaki boşluğa bakıp bilinçsizce nazarlığına dokunurken bu sarsıntılı kalkışı pek fark edemedi. Sonunda iğne yapmayı bıraktıklarından zihni biraz daha açılmaya başlamıştı. Yanındaki koltukta oturan ajan Brüder yaşanan tuhaf olaylar zincirini düşünürken sessizliğini koruyordu. Şahit olduklarına inanmakta hala güçlük çeken Sinski her şey tepe takla oldu diye düşündü. 30 dakika önce Langdon'ı çağırttığı özel uçağa binerken yakalamak için o küçük havaalanına akıt etmişlerdi. Ama profesörün yerine uçak pistinde saatlerine bakıp adım atan iki NetJet pilotuyla yine onu beklemekte olan bir Station XL bulmuşlardı. Robert Langdon görünürde yoktu. Ardından o telefon geldi. Telefon çaldığında Sinski tüm gün boyunca durduğu yerdeydi. Siyah minibüsün arka koltuğunda. Ajan Brüder yüzünde şok olmuş bir ifadeyle araca binip ona telefonu uzattı. ''Size acil bir telefon geldi hanımefendi.'' ''Kimmiş?'' diye sordu Doktor Sinski. ''Bertrand Zobrist hakkında size çok önemli bir bilgi vereceğini söylememi istedi.'' Sinski telefonu eline aldı. ''Ben Doktor Elizabeth Sinski.'' ''Doktor Sinski, sizinle daha önce hiç karşılaşmadık ama kuruluşum geçtiğimiz yıl boyunca Bertrand Zobrist'i sizden sakladı.''
Sinski birden doğruldu. ''Her kimseniz bir suçluya yataklık etmişsiniz.''
''Biz yasa dışı hiçbir şey yapmadık ama bu...''
''Yapmadık diyemezsiniz.''
Hattaki adam sabırla derin bir nefes aldı ve yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. ''Davranışlarımın etiği üzerine konuşmak için bolca zamanımız olacak. Beni tanımadığınızı biliyorum ama sizin hakkınızda benim biraz bilgim var. Bay Zobrist geçtiğimiz yıl sizi ve diğerlerini kendisinden uzak tutmamız için bana yüklüce para verdi. Sizinle iletişime geçerek kendi protokolümü çiğniyorum. Ama kaynaklarımızı birleştirmekten başka seçeneğimiz olmadığına inanıyorum. Bertrand Zobrist'in korkunç bir şey yapmış olabileceğinden korkuyorum.''
Sinski bu adamın kim olduğunu anlayamıyordu. ''Peki bunu yeni mi fark ediyorsunuz?''
''Evet, bu doğru. Yeni fark ettim.''
Ses tonu ciddiydi. Sinski kafasını toparlamaya çalıştı. ''Siz kimsiniz?''
''Çok geç olmadan size yardım etmek isteyen biri. Elimde Bertrand Zobrist'in hazırladığı görüntülü bir mesaj var. Benden bunu tüm dünyaya yaymamı istedi. Yarın. Sanırım hemen görmeniz gerek.''
''Ne diyor?''
''Telefonda olmaz. Buluşmamız gerek.''
''Size güvenebileceğim ne malum?''
''Size Robert Langdon'ın yerini söyleyeceğim ve neden böyle garip davrandığını.''
Sinski Langdon'ın ismini duyunca sersemledi ve yapılan tuhaf açıklamayı şaşkınlıkla dinledi. Bu adam geçen yıl Sinski'nin düşmanına suç ortaklığı yapmıştı ama içinden bir ses anlattıklarına inanabileceğini söylüyordu. ''Dediğini yapmaktan başka çarem yok.'' Kaynaklarını birleştirince NetJet Station XL'e dediklerini yaptırmakta hiç zorluk çekmediler. Şimdi Sinski ile askerler hattaki adamın verdiği bilgiye göre Langdon ile iki yol arkadaşının trenle seyahat ettiği Venedik'e doğru peşlerine düşmüşlerdi. Yerel polisi çağırmak için çok geçti ama hattaki adam Langdon'ın nereye gittiğini bildiğini iddia ediyordu.
''San Marco meydanı mı?''
Sinski Venedik'in en kalabalık yerini gözünde canlandırırken ürperdiğini hissetti.
''Bunu nereden biliyorsunuz?''
''Adam telefonda olmaz.'' dedi. ''Ama Robert Langdon'ın farkında olmadan çok tehlikeli biriyle seyahat ettiğini bilmeniz lazım.''
''Doktor Sinski kim?'' diye sordu.
''Zobrist'in en yakın sırdaşlarından biri.''
Adam derin bir iç çekti. Benim de güvendiğim biriydi. Anlaşılan aptallık etmişim. Bir zamanlar inandığım kişi şimdi gerçekten tehlikeli birine dönüştü.
Sinski ile 6 askeri taşıyan özel uçak Venedik'teki Marco Polo havalimanına giderken yaşlı kadın yeniden Langdon'u düşünmeye başladı.
Hafızasını mı kaybetti? Hiçbir şey hatırlamıyor mu?
Bu tuhaf haber birkaç şeyi açıklamakla birlikte seçkin akademisyeni krize bulaştırdığı için Elizabeth'i duyduğundan daha büyük bir pişmanlığa sevk ediyordu.
Ona başka seçenek bırakmadım.
Sinski yaklaşık 2 gün önce Langdon'ı bu işe bulaştırdığında pasaportunu alması için bile eve dönmesine izin vermemişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün özel bir bağlantısı olarak Floransa'da havaalanından sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlamıştı. C-130 burnunu Atlantik üzerinden doğuya verirken Sinski yanında oturan Langdon'a bakmış ve pek iyi görünmediğini fark etmişti. Adam penceresiz kabinin yan duvarına gözlerini dikmişti.
''Profesör, bu uçağın hiç penceresi olmadığını fark etmişsinizdir. Bu uçak yakın zamana kadar askeri taşımacılıkta kullanılıyordu.''
Langdon benzi solmuş bir halde kadına döndü. ''Evet, uçağa bindiğim anda bunu fark ettim. Kapalı yerlerde pek iyi hissetmiyorum.''
''Bu sebeple de bir pencereden baktığınızı mı hayal ediyorsunuz?''
Mahcup bir tavırla gülümsedi. ''Bunun gibi bir şey, evet.''
''Peki öyleyse onun yerine buna bakın.''
Uzun boylu yeşil gözlü hasmının bir fotoğrafını çıkarıp önüne koydu.
Bu kişi Bertrand Zobrist.
Sinski ona dış ilişkiler konseyinde Zobrist ile yaptığı görüşmeyi, adamın kıyamet denklemine olan tutkusunu, kara ölümün küresel faydaları hakkındaki düşüncelerini ve en kötüsü de geçen yıl ortadan kaybolduğunu önceden anlatmıştı. Langdon böylesine tanınan biri nasıl olur da bu kadar uzun bir süre saklı kalabilir diye sordu.
''Çok yardım aldı, profesyonel yardım. Belki yabancı bir hükümet bile yardım etmiş olabilir.''
''Hangi hükümet veba bulaştırılmasına göz yumar?''
''Kara borsadan nükleer silah başlıkları elde etmeye çalışan hükümetler. Vebanın en etkili biyokimyasal silah olduğunu unutmayın. Bir servet değerindedir. Zobrist ortaklarına yalan söylemiş ve onları bu çalışmasının kapsam alanının sınırlı tutulduğuna temin etmiş olabilir.'' Yaptığı şeyin gerçekte nelere yol açacağını ondan başkası bilmiyordu.
Langdon sesini çıkarmadı.
Sinski, bu kişiler güç veya para için olmasa bile onun ideolojisine inandıkları için de Zobrist'e yardım etmiş olabilirler dedi. Zobrist'in dediği her şeyi yapacak müritleri vardı. Ünlü biriydi. Doğrusunu isterseniz yakın zaman önce sizin üniversitenizde de bir konuşma yapmıştı.
Harvard'da mı?
Sinski bir kalem çıkarıp Zobrist'in fotoğrafının altına yazmaya başladı.
Bir H harfi ve ardından gelen artı işareti.
''Siz simgeleri iyi tanıyorsunuz.'' dedi. ''Bunu tanıdınız mı?''
''H artı.'' Başını hafifçe sallayan Langdon, ''H artı.'' diye fısıldadı. ''Elbette. Birkaç yaz önce kampüsün her yerine asılmıştı. Ben de bir tür kimya konferansı olduğunu sanmıştım.''
Sinski kendi kendine güldü. ''Hayır, bu dünyanın en büyük transhümanizm toplantısı olan 2010 Humanite Artı Zirvesi için kullanılan simgeydi.''
Langdon kelimeye anlam vermeye çalışıyormuş gibi başını yana eğdi.
''Sinski, transhümanizm bir tür felsefe, bir aydın hareketidir. Bilim dünyasında hızla yayılmaya başladı. Esasen insan bedenindeki kalıtımsal zayıflıkları aşmamız gerektiğini ileri sürer.'' Başka bir deyişle insan evrimindeki bir sonraki aşamada kendimizi biyolojik olarak düzenlememiz gerektiğini söyler.
Langdon kulağa ürkütücü geliyor dedi.
Tüm değişiklikler gibi bunun da bir derecesi var. Teknik açıdan bakarsak kendimizi zaten yıllardır düzenliyoruz. Çocukların çiçek, çocuk felci, tifo gibi bazı hastalıklara bağışıklık kazanmasını sağlayan aşılar geliştiriyoruz. Ama şimdi aradaki fark şu, Zobrist'in germline mühendisliğinde yaptığı buluşla kalıtımsal bağışıklık yaratmayı öğrendik. Hastalığı ilk kapan kişiden başlayarak sonraki nesillerde bu hastalığa bağışıklık kazandırabiliyoruz.
Langdon şaşırmıştı. Yani insanlar söz gelimi tifoya bağışıklık kazanmış bir evrim geçirecekler öyle mi?
Siz ki buna daha çok yardımla evrim geçirmek denebilir diyerek onu düzeltti. İster bir balığın ayaklarının çıkması, isterse bir maymunun baş parmağının uzaması olsun, normal bir evrim süreci binlerce yıl alır. Şimdi ise biz tek bir nesilde genetik uyumun sağlanmasını başarabiliyoruz. Teknolojiyi savunanlar insan türünün kendi evrim sürecini geliştirmeyi öğrendiği bu yolla Darwin'in en iyi uyum sağlayan hayatta kalır ifadesinin en üst seviyeye taşındığına inanıyorlar.
Langdon bu tanrı rolünü oynamak gibi bir şey diye karşılık verdi.
Sinski tüm kalbimle katılıyorum dedi. Ama başka pek çok transhümanist gibi zombista türümüzü geliştirmek için sahip olunan tüm güçlerden faydalanmanın insan evriminin bir gerekliliği olduğunu kuvvetle savundu. Fakat sorun şu ki genetik yapımız bir deste oyun kağıdı gibidir. Her bir parça anlayamadığımız yollarla sayısız başka parçaya bağlıdır ve bunlar birbirini destekler. Tek bir özelliği kaldırmaya kalkışırsak yüzlerce başkasının aynı anda yer değiştirmesine sebep oluruz ve büyük olasılıkla da bunun yıkıcı etkileri olur.
Langdon başını salladı. Evrimin aşama aşama kaydedilmesinin bir sebebi var.
Sinski profesöre her geçen saniye hayranlığının arttığını hissederek kesinlikle dedi. Tamamlanması binlerce yıl alan bir süreci üstünkörü oluşturmaya çabalıyoruz. Tehlikeli bir zamandayız. Bugün gelecek kuşakları daha yetenekli, daha dayanıklı, daha güçlü ve hatta daha zeki kılacak genetik dizleri aktive etme imkanına sahibiz. Bu şekilde bir süper tür yaratabiliriz. Kimilerinin türümüzün geleceği olduğuna inandığı bu teoride geliştirilmiş bireylere transhümanistler insan ötesi diyor.
Langdon öjenik gibi bir şey diyerek karşılık verdi. Bu benzetme karşısında Sinski'nin tüyleri diken diken olmuştu. Nazi bilim adamları 1940'larda öjenik dedikleri bir teknoloji geliştirmişlerdi. Bu arzu edilir genetik özellikleri taşıyanların doğum oranını arttırırken, daha az arzu edilir etnik özelliklere sahip olanların doğum oranını azaltacak basit bir genetik mühendislik girişimiydi. Genetik seviyede etnik temizlik.
Sinski arada benzerlikler var diyerek itirafta bulundu. Yeni bir insan türünün nasıl oluşturulabileceğini anlamak zor olsa da hayatta kalabilmek için bu süreci başlatmamızın çok gerekli olduğuna inanan birçok zeki insan da var. Transhumanist dergisi H yazarlarından biri germline mühendisliğini temiz gelecek diye nitelendirdi ve türümüzün gerçek potansiyelini ortaya koyduğunu iddia etti.
Sinski sustu.
Ama yine de savunma yaparken dünyadaki en tehlikeli fikir isminde bir Discover dergisi makalesi yayımladılar.
Langdon sanırım ben yazılardan ikincisine katılıyorum dedi. En azından sosyo-kültürel açıdan baktığımda.
Neden?
Estetik ameliyata benzettiğim genetik düzeltmeler hayli pahalı değil mi?
Elbette kendilerini veya çocuklarını ameliyat ettirebilecek parayı herkes bulamıyor.
Yani genetik düzeltmeler yasallaştığı anda bir anlamda sahip olanlarla olmayanlar dünyası yaratacak. Zenginle fakir arasındaki uçurum zaten gitgide büyüyor. Genetik mühendislik bir süper insan türü yaratacak. Dünyayı yöneten %1'lik ultra zengin kesimin aynı zamanda daha akıllı, daha güçlü, daha sağlıklı, üstün bir tür haline geldiğini düşünün. O zaman bu kölelik veya etnik temizlikle eşdeğer bir durum oluşturur.
Sinski yanında oturan akıllı akademisyene gülümsedi. Profesör, genetik mühendislikte en ciddi kusur olarak gördüğüm noktayı hemen kavradınız.
Belki bunu kavramış olabilirim ama Zobrist konusunda aklım hala karışık. Tüm bu transhümanist yaklaşımlar insan ırkını daha iyiye götürme amaçlı gibime geliyor. Bizi daha sağlıklı kılacak, ölümcül hastalıkları iyileştirecek ve ömrümüzü uzatacak. Ama Zobrist'in nüfus yoğunluğu hakkındaki görüşleri insanları öldürmek üzerine. Transhümanizm ve nüfus yoğunluğu hakkındaki görüşleri birbiriyle çelişmiyor mu?
Sinski ciddi bir tavırla içini çekti. Bir seferinde kendini çaresizce filika yapmaya çalışırken yolcu sayısı her saat ikiye katlandığı için batmaya başlamış bir gemide mahsur kalmış gibi tasvir etmişti.
Sustu.
Bu yüzden insanların yarısını gemiden atmak gerektiğini savunmuştu.
Langdon yüzünü buruşturdu. Korkutucu bir düşünce.
Öyle ama sizi yanıltmasın. Zobrist insan nüfusunu ayıklamanın günü geldiğinde bir kahramanlık olarak anılacağına inanıyordu. İnsan türünün hayatta kalmayı tercih ettiği bir eylem olacaktı.
Dediğim gibi, korkutucu.
Bunun sebebi biraz da onunla aynı düşünceyi paylaşan insanların var olması. Zobrist ölünce pek çok kişiye göre şehit oldu. Floransa'ya vardığımızda kiminle karşılaşacağımızı bilmiyorum ama çok dikkatli olmalıyız. Şu salgın mikrobunu bulmaya çalışan bir tek biz olmayacağız ve kendi güvenliğiniz için İtalya'da ne aradığınızı herkesten saklı tutmalıyız.
Langdon ona bir Dante uzmanı olan arkadaşı Ignazio Buzzoni'den bahsetti. Zobrist'in projektöründeki Cerca Trova sözcüklerinin yer aldığı tabloya bakmak için herkes çıktıktan sonra onu Vecchio Sarayı'na sokabileceğine inanıyordu. Ayrıca Buzzoni ölümün gözleriyle ilgili o tuhaf alıntıyı anlamasına da yardımcı olabilirdi. Sinski gümüş rengi uzun saçlarını geriye attı ve gözlerini Langdon'unkilere dikti.
''Arayın ve bulun profesör, zaman daralıyor.''
Sinski uçaktaki bir depoya girdi ve DSÖ'nün en güvenli hazmat tüpü de aldı. Biyometrik mühürleme yapabilen bir modeldi. Kutuyu Langdon'un önüne koyarken ''Bana baş parmağınızı uzatın.'' dedi. Langdon şaşırsa da kadının dediğini yaptı. Sinski tüpü sadece Langdon'ın açabileceği bir şekilde programladı. Sonra küçük projektörü içine yerleştirerek emniyete aldı. Gülümserken bunu taşınabilir bir kilitli kutu gibi düşünün dedi.
Üzerindeki biyolojik tehlike işaretiyle mi?
Langdon tedirgin görünüyordu.
Elimizde sadece bu var. İyi tarafından bakacak olursak kimse oynamaya kalkmayacaktır.
Langdon bacaklarını esnetmek ve tuvalete gitmek için izin istedi. O gittiğinde Sinski mühürlü kutuyu ceketinin cebine koymaya çalıştı ama ne yazık ki sığdıramadı.
Bu projektörü görünür bir yerinde taşıyamaz.
Biraz düşündükten sonra depoya gidip bir neşterle dikiş seti aldı. Uzman titizliğiyle Langdon'un ceket astarında bir kesik açtı ve biyotüpü saklayabileceği büyüklükte gizli bir cep dikti. Langdon döndüğünde son dikişleri atıyordu. Profesör durup sanki Sinski Mona Lisa'nın yüzünü değiştiriyormuş gibi baka kaldı.
Harris Tweed'imin astarını mı kestiniz?
''Sakin olun profesör'' dedi. ''Ben eğitimli bir cerrahım. Attığım dikişler oldukça profesyoneldir.''
25. Aydın'ın sonu. Sayfa 370.